Ayrım 7, sayfa 61. Notre Dame de Sion'un kızları. 1950 yılında yeni koleji bitiren İzzet için başka bir okul arayışına girilir. Prensipli olması, öğrencileri sıkı bir eğitim sürecinden geçirmesi ve disiplini, papaz okulu olarak bilinen Saint Michel'i aile için cazip kılar. Oysa onun gönlünde yıllar sonra da keşke gitseydim diyeceği Robert Kolej vardır. Fransızca konuşulan bir evde büyümesi onun Saint Michel'de daha ilk günden rahat etmesini sağlar. İmtihan sonrası hazırlıktan muaf olması, doğrudan 6. sınıftan başlaması onun mutluluk kaynağıdır. Kusursuz Fransızcasını her geçen gün daha da ilerletir. 40 kişilik sınıfta Türk, Rum, Yahudi ve Ermeni öğrenciler vardır. 6. sınıfta bütün öğrenciler arasında ön plana çıkan isim, zekasıyla herkesin arasından sıyrılan Musevi asıllı Albert Sohamier'dir. Herkes bu çocuğun inanılmaz zeki ve doğuştan cin gibi her şeyi bilen hazır cevap biri olduğuna inanır. İzzet başarılıdır. Ama Suhami onu geride bırakır ve Saint Michel'in dereceye giren öğrencilere verdiği ekselans ödülünü alır. İzzet ise seneyi ikincilikle bitirir ve onur tablosunda yer alan 10-15 kişiden biri olur. Suhami bir müddet sonra okula gelmez, ona ne olduğu merak konusudur. Arkadaşları daha sonra onun ailesini de tıpkı birçok Yahudi ailesi gibi İsrail'e yerleşme kararı aldığını öğrenir. İzzet yıllar sonra o zeki çocuğun başarılı bir iş adamı olduğunu basından takip eder. Kimler vardı sınıfta diye düşündüğümde ilginç tiplerin olduğunu hatırlıyorum. Okulun eğitimi özellikle 7. ve 10. sınıflarda zordu. Bazen sınıfta kalanlar olurdu ve o arkadaşları hep unuturduk. Geride kalırlardı. Ben hiç sınıfta kalmadım. 7. ve 10. sınıf dışında ikmale kalmadım. 6. sınıf ile 8. sınıf en başarılı olduğum yıllardı. 13 yaşının getirdiği sıkıntıları 7. sınıfta yaşadığımı hatırlıyorum. 6. sınıftayken benden bir yaş büyük Sadi Spahn diye bir çocukla tanıştım ve kısa zamanda onunla arkadaş oldum. Herhalde evde öğrendiğinden gayet güzel Fransızca konuşuyordu. Sadi arkadaşlığımla ilgileniyordu. Genelde aynı şeylerden hoşlanıyorduk, aynı şeyleri paylaşıyorduk. Özellikle klasik Batı müziği. Doğal olarak güzel kızlarla da ilgileniyorduk. Notre Dame de Sion'un kızlarını tramvay duraklarında izler, en güzellerinin hangileri olduğunu keşfetmeye çalışırdık. Sadi benden iyi piyano çalardı. Çok iyi bir öğrenciydi ama bir sene sonra, yani 13'ünden sonra onda bazı tuhaflıklar sezmeye başladım. Huyunda bazı değişiklikler fark ettim ve edindiği yeni arkadaşlarına hiçbir zaman ısınamadım. Onlar kendilerine göre bir dil oluşturmaya başladılar. Ben artık onların ne esprilerine gülüyordum ne de onlarla birlikte olmaktan hoşlanıyordum. Onunla arkadaşlığım 1,5 yıl kadar sürdü. 6. sınıfta iyi bir öğrencidir ama 7. sınıfa geldiğinde her şey çok da yolunda değildir. Tarih, geometri ve cebir dersleri listeye eklenince zorlanır ve başarı seviyesi düşer. Piyano derslerine de bu yoğunluk nedeniyle ara verir. Başarılı öğrenciler arasından birden orta sınıf öğrenciler arasına düşer. Lise yıllarında uyum sağlanamayan arkadaşlar listesinin başında Rum öğrenciler vardır. Nedeni meçhuldür ama bir türlü yıldızları barışmaz. Okuldaki genel eğilim Rumların Rumlarla, Yahudilerin de Yahudilerle arkadaşlık etmesi yönündedir. Ermeni, Müslüman çocuklarla diyalog vardır ama bu okulun kalın duvarlarının dışına sızmayan bir dostluktur. Sinemaya, ev oturmalarına, partilere, eğlencelere genellikle Musevi çocuklarla gidilir. Lisenin son yılında Saint Michel'in 11. sınıfı felsefe ve fen diye ikiye ayrılmıştı. Sınıfta birkaç yıldan beri Nazım Cohen'in dışında çok sevdiğim Roman Kürkçüoğlu adında bir arkadaşım vardı. Babası İran Yahudisi, anne ise Aşkenaz'dı. Esas soyadları Kürkçüoğlu idi ama burada herkes onu Kürkçüoğlu diye çağırırdı. Birkaç dili Fransızca ve Türkçe dışında Rusça ve Almancayı su gibi konuşur, oldukça iyi bir öğrenci sayılırdı. Arkadaşlığımız okul dışında da devam ediyordu. Hafta sonları beraberce çıkar, bazen İstanbul'u birlikte keşfetmeye giderdik. Fiziği benden daha güçlüydü ve iriydi. Halası o dönemin en ünlü antikacılarından biriydi. Frida Kurkyan'ın tüneldeki antika dükkanında güzel ve nadir parçalar bulunurdu. O dönemde benim çevremdeki insanlar özellikle düğünlerde antikacılara gider, hediyeler alırdı. Ben Roman'la son yılı birlikte paylaşmak için 11. sınıfta felsefe bölümünü seçtim. Fakat kısa süre sonra bana göre olmadığına karar verip bölüm değiştirerek fene transfer oldum. Gestapo ile yıllar sonra Fransa'da buluşma. Saint Michel'de Frer yani rahipler bizzat öğrencilerle ilgilenir. Fakat okulda Hristiyanlığa ait din bilgisi sadece Hristiyan yani Katolik, Protestan ya da Ortodoks çocuklarına verilir. Buna rağmen okulda ilginç dedikodular yayılır. İddia odur ki Frer nadiren de olsa dini konularla ilgili olan Musevi çocuklarla bizzat ilgilenir ve çok nadir de olsa onları Hristiyanlaştırmak için çaba harcar. İzzet'in dinle ilgili merakları, arayışları yoktur. Bu yüzden de onunla bu manada ilgilenen kimse de yoktur. Zaten onun için ders dışındaki vakitler gırgır şamatadan ibarettir. Teneffüs aralarında voleybol oynar. Okulda bulunan kilisenin kapısını meraktan dahi olsa açmaz. O kiliseyi görmesi 2003 yılında 50'lilerin mezuniyetinin kutlandığı partide gerçekleşir. Zaten kilisede artık çoktan kütüphane olmuştur. Hatırlıyorum, okulda bir ara benim sınıfımda Mario Navon diye bir çocuk vardı. Musevi olduğu halde okulda onun için bu türden dedikodular çıkmıştı. Rahiplerin dinsel eğitiminin etkisi altında kaldığı söyleniyordu. Onun dışında bizim sınıfta bir olay hatırlamıyorum. Zaten Mario da hiçbir zaman din değiştirmedi. Bu söylentiler dedikodu olarak kaldı. Rahipler okuldaki öğrenciler için önemlidir. Aynı atmosferi paylaşan herkesin zihninde onlarla ilgili bir anı mutlaka vardır. İzzet içinse 6. sınıfta içlerinde en önemlisi disiplinli tavrıyla okulda ün kazanan 60 yaşlarındaki Kuzey Fransa Alsas kökenli canavar lakaplı Frer Etienne'dir. Derslere bazen takım elbiseli ve kravatlı giren bu adam bazen de parlak saten entari ile okulda dolaşırken göze çarpar. Bu entari aslında kiliseye giderken bir rivayete göre de istediği zaman giymektedir. Aslında bu durum bütün frerlere hastır. Fakat zamanla okulda bu siyah giysinin modası geçer. İzzet'in markajına giren Frer François kısa boylu, çocuklar arasında çok da sempatik bulunmayan, aksi, gülmeyen yüzüyle dikkatleri çeken gri kirpi saçlı biridir. Onun bu sert tavrı öğrencilerle arasında mesafe oluşturur. Öğrenciler bu aksi adama kendi aralarında Rumca fare yani pondiko anlamına gelen pondik lakabını takar. İzzet için diğer öğrencilere göre durum farklıdır. Akıcı Fransızcası birçok frerin onunla rahat iletişim kurmasını sağlar. Müfettiş Frer Alfred ve daha ilerideki yıllarda Frer Paul, Frer George, Frer İsrail ve özellikle Frer Felicien ile iyi ilişkileri olacaktır. Okuldan herkes sırayla çıkardı. Maç çıkışı gibi öğrenciler üst üste yığılmazdı. sağlı sollu tek sıra halinde çıkmamız istenirdi. Bir gün Frer François okuldan çıkarken bahçede beni yakaladı ve bana ''Siz bir dakika benimle gelir misiniz?'' dedi. Hocalar her zaman öğrencilere Fransızca olarak siz diye hitap ederdi. Ve az sonra gittiğimde ''Ben sizi çok takdir ediyorum. Çok iyi terbiyeniz var. Size bir şey soracağım. Kendi adım dışında başka bir adla çağrıldığımı ya da bana başka bir adla hitap edildiğini hiç duydunuz mu?'' diye sordu. Sorunun anlamı netti. Ben de diğer öğrencileri ihbar etmedim ve sizi Frère François diye çağırıyorlar dedim. Bozuldu, kızdı ve sonunda bir el hareketiyle beni kovdu. Okulun sevilen hocalarından biri de ince bıyıklı, yeşil gözlü, Rus asıllı yakışıklı fizik öğretmeni Mr. Solander. Alçak sesle konuşması, nazik tavırları onu diğerlerinden ayırır. Fakat öğrenciler arasında asıl ünlü olan Solen'in eşidir. Herkes kulaktan kulağa Solen'in karısını gördün mü diye sorar. Bu efsane kadını görmek için ondan özel ders alma kuyruğuna giren erkek öğrenciler hiç de az değildir. Güzel saçları, yeşil gözleriyle, düzgün vücuduyla dikkatleri çeken bu kadın öğrenciler için film artistinden farksızdır. İzzet de tıpkı arkadaşları gibi Solen'i merak eder. Daha sonra ondan birkaç kez ders alır ve bu güzel kadını yakından görür. Onun okulda en sevdiği öğretmeni çok da başarılı olmadığı deskriptif geometri dersinden kendini geçiren Frère Félicien'dir. Okulun efsanevi hocası o yıllarda müfettiş olarak görev yapan Frère Félicien, Frère Alfred'den sonra başa geçen hocadır. Kısa boylu, sarışın, gri gözlü, Alman'a benzeyen bu adam disiplinli tutumuyla okuldaki düzeni sağlayan isimdir. Herkes ondan korkar ama zamanla İzzet ile arasında özel bir bağ oluşur ve bu duygu zamanla kuvvetli bir sevgiye dönüşür. Frère Félicien daha sonra İzmir'e tayin olacaktır. Rahipler belirli aralıklarla farklı bölgelere tayin olur. Frère Félicien İzmir'den sonra Tunus, Fas, Suriye, Lübnan başta olmak üzere birçok doğu ülkesinde görev yapar. Araya mesafe ve seneler girer ama İzzet Gestapo Félicien'i hiçbir zaman unutmaz. 1990 yıllarının başında yani 40 sene sonra Fransa'nın Lille şehrinde hocasını bulur. Emekliye ayrılmış, yaşlanmış rahiplerin son yıllarını geçirdikleri bir huzur evi olduğunu öğrendim. Birisi bana orada bulunduğunu söyledi ve huzur evinin telefon numarasını temin etti. Ben de aradım. İstanbul'dan eski bir öğrencisi olduğumu söyledim ve öyle biri olup olmadığını sordum. Var dediler. Şu anda konuşabilir miyim diye sordum. Fakat o sırada uyuduğunu ve konuşamayacağını söylediler. Ben de haftaya kendisini ziyarete geleceğimi söyleyip telefonu kapattım. Paris'ten kiraladığım bir arabayla Lille vardım ve adresi buldum. 40 küsur sene geçmişti aradan. Tabii karşımda ilk gördüğüm zaman çok yaşlandığını fark ettim. Benim hatırladığım iri yarı adam yaşlandıkça çok ufalmıştı. Tabii o zaman 90 yaşındaydı. Fakat ne kadar ilginçtir ki birçok şeyi net olarak hatırlıyordu. Benim onu hatırlamam son derece doğaldı. Fakat onun binlerce öğrenci arasından beni hatırlaması bir mucizeydi. Hatta benim arkadaşlarımı adlarıyla sordu. Şu nasıl, bu nasıl diye. Giderken yanıma küçük hediyeler de almıştım. Okuldan eskiye dair bazı fotoğrafları götürmüştüm. Sonra beraber yemek yedik. Oradan onu bir daha göremeyeceğimi bilerek üzgün ayrıldım. Bir iki yıl sonra öldüğünü öğrendim. Onu hiçbir zaman unutamadım. O dönemde okulda okuyan öğrencilerin hepsi onu iyi bilir. Saint Michel'de okuyup da Gestapo'yu hatırlamayan yoktur. 70'lik delikanlılar Büyükada'da. 1950'li yıllar ailenin yeniden eski düzenine döndüğü zamanlardır. Varlık vergisinin kesintiye uğrattığı Büyükadalı günler o yaz yeniden başlar. İzzet küçük bir çocuk olarak veda ettiği adaya bir delikanlı olarak döner. Artık her şey farklıdır. Çocukluğun getirdiği alışkanlıklar bir kenara bırakılır ve yeni keşifler başlar. Onun için birçok şey değişmiştir. Ama aynı kalan bir şey vardır. Adaya giderken her defasında içinde hissettiği o bitmek bilmeyen kıpırtı. Ve 8 yıl sonra yine aynı heyecanla adaya gider. Her şeyin tanıdık olduğu mekanlara yıllar sonra özlemle bakar. Adanın o yıl ona hazırladığı bir sürpriz vardır. Yıllar sonra kendilerini 70'likler diye tanımlayacakları kadim dostlarıyla İzzet adada o yıllarda tanışır. Delikanlılığın ilk günlerinde başlayan tanışıklıklar, paylaşılan anılar bir ömür boyu sürecek dostlukların kapısını aralar. 70'liklerin arasında kimler yoktur ki? En efsane isim bugün hayatta olmayan ve arkadaşlarının kendisine Jeffy diye hitap ettiği Jeffrey Steiner'dir. Rudy Heilpern, Dario Friedman, Guido Modiano, Albert Bemoiras grubun diğer isimleridir. Bu delikanlılar günleri beraber geçirir, en deli dolu çağlarının anılarını ortak yazarlar. Farklı ailelerin, değişik hikayelerin kahramanı olan gençler, bir zaman sonra birbirlerinin hayatına katkı yapmaya, birbirleri için zenginlik olmaya başlarlar. Rudy, o dönemin en ünlü mağazası olarak bilinen Lyon mağazasının sahibinin oğludur. Mağazanın yeri o zamanlar Beyoğlu'nda, Saint Antoine Kilisesi'nin tam karşısında bulunmaktadır. Rudy, babasının işi dolayısıyla arkadaşları arasında en şık giyinendir. Onların kılık kıyafetiyle ilgili fikir yürütebilmesi de bundandır. O, bu pantolon ne böyle ya? Ceketin rengi pantolonuna uymamış. Kravat öyle bağlanmaz. Bu yakalar demode. Dans etmek için mutlaka özel ayakkabı alınmalı. Mutlaka flör takmalısın gibi telkinleriyle arkadaşlarını da sürekli yönlendirir. Jeffrey Steiner, Paola ve Benno Steiner çiftinin çocuğu olarak 1937 yılında Viyana'da dünyaya gelmiştir. Aşkenaz Yahudisi olan Steinerler varlıklı, kültürlü bir ailedir. Zenginlerin mekanı olarak bilinen Maçka'da, İzmir Palas'ın 6. katı bu ailenin hayatını sürdürdüğü evdir. Ev 12 odalıdır. Jeffy'nin arkadaşları ne zaman bu eve gitse kendilerini bir şatoda gibi hisseder. Türkiye'de yokluğun hüküm sürdüğü yıllarda kilerde dizilen konserveler, reçeller, salamlar gençlerin gözünde bu zenginliği pekiştiren bir görüntüdür. Türkiye'de bir dönem mesillikleriyle yaptıkları ithalatla dikkat çeken Burla biraderlerin damadı olan Heini Bornstein, Rudy ve Jeffrey'nin dayısıdır. İkisi de o yıllarda dayılarını sever, sayar ve aynı zamanda taklit eder. Heilpernler, Steinerler, Bornsteinler çok okurlar, evlerine her zaman kültürlü insanlar girer çıkardı. Klasik müzik dinlerlerdi. Son çıkan kitaplar hakkında sohbet ederlerdi. Rudy'nin babası çok iyi bir kitap koleksiyoncusuydu. Hatta o koleksiyon daha sonra bir ara benim elime geçti. 1920'lerde yayımlanan özel ciltli bütün Fransız klasikleri bir aradaydı. Muhteşem baskılar, deri ciltler, varak yaldızlı inanılmaz lüks kitaplardı. Rudy 1967'de Türkiye'den giderken o kitapları bana emaneten bıraktı. Daha sonra ben onları İsrail'deki evine gönderdim. Rudy arkadaşlarının gözünde bir salon adamıdır. Hatta onu tanıdıktan sonra birçoğu ondan öğrendiklerini uygulamaya başlar. Fiyakalı ve yakışıklı olması da onu daha da önemsenir hale getirir. Jeffy ise daha asi ama bir o kadar da zeki bir çocuktur. Yaramazlıkları ise diz boyudur. Bir anı. Parmak kapıda bir dükkan. Jeffy dükkanda satılan anahtarlıklardan 6 tanesini cebine indirir. Amacı onları çalmak değil, sadece cesaret gösterisi yapmak. Az sonra onları tekrar yerlerine koymayı ihmal etmez. Bu da onun bütün asiliğine rağmen iyi aile çocuğu olduğunu gösterir. Ama onun tek serseriliği bu değildir. Notre Dame de Sion Kız Okulu'nun önünde oturup kızlarla uğraşmak da onun sıkça yaptığı serserilikler arasındadır. O yıllarda Notre Dame de Sion'da öğrenci olan henüz 12-13 yaşlarında bir genç kız vardır. İsmi R. Navarro'dur ve okulun en güzel kızlarından biridir. Jeff onun resmini bulur, çoğaltır ve parayla satmaya başlar. Bir gün biri R. Navarro'nun kulağına "Sen uyuyorsun ama Jeff diye biri senin fotoğraflarını satıyor. Bütün erkek çocuklar senin fotoğraflarına bakıyor." diye olayı fısıldar. "Annem duyarsa beni parçalar." diye korkan R. Navarro bir şekilde bu olayın son bulmasını sağlar. Kaderin cilvesi şudur ki R. Navarro yıllar sonra Jeff'in en yakın arkadaşı İzzet'in eşi olacaktır. Jeff'im bazen kızların fotoğraflarına "seni seviyorum" yazarak okulun önündeki ağaçlara asması ya da geçerken laf atması da onun başka muziplikleridir. Bisiklet bize şahsiyet kazandırdı. Ülkede yokluk vardır. Ekonomi serbest piyasaya doğru bir gidişat izlese de bireylerin hayatındaki kısıtlılık devam etmektedir. Bir çocuğun bisiklete sahip olması bu yüzden büyük bir olaydır. Bisikleti olan çocuk akranları arasında yıldızdır. İzzet'e adadan uzak geçen yaz günlerinde bisiklet alınır. Odeon mağazasından alınan çubuk frenli, kırmızı renkli bisiklet Raç markadır. İstanbul'da geçen yazlarda İzzet, sokakları bisikletiyle turladıktan sonra eve çıkarır, özenle saklar. Bisiklet onun için bambaşka bir heyecandır. Bu yüzden de imkanını bulduğu her an bisikletine atlayıp sokakları turlar. Taksim, Mete Caddesi, Ayaspaşa, Dolmabahçe gibi bize yakın yerlerde turlar atardım. Araba trafiği yok denecek kadar az olduğundan ben bir keresinde Bebe'ye kadar gittim. Dönüşte de Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye kadar bir tramvaya asıldım. Bisiklete yeni binen biri için çok tehlikeli hareketlerdi bunlar. Çünkü kenardan bir vasıta gelip beni sıkıştırabilirdi. Fakat kötü bir şey olmamıştı. Sadece bisikletim biraz tozlanmıştı. Bisikletin gazla temizlendiğini duymuştum. Bizim evde erzakların konulduğu bir kiler vardı. Oradaki bir tenekeden boşalttığım gazla yukarıya taşıdığım bisikleti itinayla sildim, gıcır gıcır oldu. Sonra gaz ziyan olmasın diye yine yerine döktüm. Fakat yanlışlıkla yanında duran zeytinyağı tenekesine döktüğümü fark etmemiştim. Evde aşçımız Bayan Dora'ya "galiba ben bir hata yaptım" dedim. Yokluk zamanında zeytinyağı çok kıymetli. O zamanlar bir zeytinyağı tenekesinin doluyken zarar görmesi bir felaketti. Ama olay evde fazla yankı bulmadan geçiştirildi. Adada ise 6 silahşörün bisikleti vardır. Bisiklet sayesinde büyük adanın en ücra noktaları bile onlar için artık ulaşılabilir hale gelir. Kızların ilgisini çekmek o yaşlarda en büyük arzularıdır ve bisikletle bunu başarmak çok da zor değildir. Bisikletle oynanan yakalamacalar, turlar, nefes nefese kalınan yarışlar, en dar yerden dönebilme marifetini sergileme telaşları, birbirlerini geçmeye çalışma çabaları ve elbette kızları bisiklete bindirip gezebilmek. Okul yıllarında ise özellikle 13-15 yaşlarında Amerikan sigarası modası yaygınlaştı. Zamanla Amerikan gemileriyle gelen denizcilerden sigara almaya ve bunları daha yüksek fiyatlarla diğer çocuklara satmaya başladık. Pall Mall, Lucky Strike, Chesterfield, Naneni Cool ve Camel gibi markaları karton karton bulundurmaya başlamıştık. Ama Amerikalıların daha az gelmesiyle bunlar da kısa zaman sonra bu tuhaf ticarette kayboldu gitti. Hatırlıyorum da sigara kartonlarını evdeki piyanonun alt bölümünde saklardım. Ama hiçbir zaman sigara içmedim. Ayrım 7 sonu sayfa 68.